Ayrım 7.
Berlin'de yediği son yemekten 6 hafta sonra Hacı Emin Hüseyin'i Paris'in Schörschmiedi cezaevinde konuktu. Avusturya'ya geçtikten sonra Alman Hava Kuvvetleri'ne bağlı bir eğitim uçağıyla İsviçre'ye sığınmaya kalkmıştı. Geri çevrilince de Fransız yetkililerine teslim olma yolunu seçmişti. Paris yolu Hacı Emin'i Nürnberg'den başka yere götürmeyecek gibiydi. Orada da savaş suçluları arasında seçkin bir yer alacağı benziyordu. Dosyası çok yüklüydü. Hacı Emin'i suçlayan tanıklıkların çoğu Almanya'da en sevdiği oda hizmetçisi tarafından büyük bir sabırla biriktirilmişti. Kadın Hacı Emin'in çalışmalarını denetlemek için Yahudi ajansı tarafından hizmetine verilmiş bir Yahudiydi. Görevine öyle bir bağlılık göstermiş, öyle bir çalışmıştı ki müftü giderken kadına minnetinin çok özel belirtisi olan yüklü bir bahşişle veda etmişti. Yine de Nürnberg, Hacı Emin'in Paris'ten sonra gideceği yer olmayacaktı. Suriye ve Lübnan'dan çıkartılmalarından sorumlu tuttukları İngiltere'ye karşı biraz kırgın olan Fransızlar, müttefikler için çok rahatsız edici ve tehlikeli bir adamı elde tutmaktan hoşlanmıyor değillerdi. General de Gaulle'ün durumuyla bizzat ilgilendiği söylenerek müftü uyarıldı. Kendisiyle birlikte yola çıkan birkaç sadık adamıyla Paris dışındaki bir villaya yerleşmesine izin verildi. Orada polisçe rahatsız edilmeden gözaltında tutuluyordu. Öteki sömürgelerindeki Müslümanların öfkesini uyandırma tehlikesiyle karşılaşmamak için İngilizler sonunda Hacı Emin'in Nürnberg mahkemesine çıkarılmasını istemekten vazgeçtiler. 1946 ilkbaharında o sıra Birleşik Amerika'yı ziyaret eden Fransız Başbakanı Léon Blum'u birkaç Amerikalı Siyonist şef ziyarete geldi. Müftünün verilmesine karşılık Fransa'nın Amerika'dan ekonomik yardım alacağını vaat ettiler. Siyonizm davasına yakın olan Blum bunu kabul etti. Ama Dışişleri Bakanı Georges Bidault bu pazarlığı bozdu. O sıra Hacı Emin'e Fransız topraklarından çıkmasını istendiği bildirildi. 29 Mayıs 1946 günü sakalını tıraş ettikten, yanına da sahte bir Suriye pasaportuyla yine sahte bir Amerikan askerlik belgesi aldıktan sonra Kahire'ye giden TWA uçağına bindi. Dipnot: 12 yıl sonra Fransa'da yayınlanan Paris Press gazetesi müftünün kaçışına göz yumulması karşılığı müftünün de Fransa'nın Kuzey Afrika'daki durumunu ve rolünü destekleyeceğini söz verdiğini açıkladı. 4 gün sonra Kudüs'teki genel karargahına 3 kelimelik bir telgraf geldi. Baba geri dön. O günden sonra Filistin Araplarının komutası kaçınılmaz şekilde bu gözü dönük ve uzlaşmaz kişinin eline düşüyordu. Sonraki 18 ayı David Ben Gurion gibi Hacı Emin Hüseyin'i de karşılıklı kaçınılmaz gördükleri çatışmaya halkını hazırlamakla geçirdi. Lübnan'ın Aley tatil kasabasındaki otel odasından Birleşmiş Milletler'de Filistin'le ilgili görüşmelerin son dönemini kelimesi kelimesine izlemişti. Filistin'in bölünmesine karar veren oylamayla 15 Mayıs 1948 günü İngilizlerin gidişi ve İsrail Devleti'nin resmen doğuşu arasında geçen 6 ay boyunca boş durmayacaktı. Ertesi sabah güneş doğunca Kudüs'e telefon açtı. Yeniden başlatacağına yemin ettiği savaşın ilk hazırlıkları için talimat verdi. Ve 27 yıl önce bu işlere yeni atıldığı sıra yaptığı gibi çatışmaları en iyi bildiği yerlerden Kudüs'ün kenar mahalleleriyle çarşılarından başlatma yolunu seçti. 5. Prag'da ikili oyun. Pırıl pırıl siyah saçları, yanık teni ve simsiyah gözleriyle görünüşü Arap'tan daha Arap'tı. Oysa Abraham Jill Yahudi'ydi. O gün Eskişehir'in kenar mahallelerinde bulunuşu da bu benzerlik yüzündendi. Düşmanı kollamak için Haganah'ın Kudüs'teki kanadı tarafından kurulan Arap şubesinde görevliydi. Gil bütün gün kalabalık sokaklarda gezinip bilgi toplamaya çalışmıştı. Birden durdu. Arap dükkancılar dükkanlarının kepenkleri üzerine boyayla bir haç ve bir hilal çizmeye koyulmuşlardı. Gil bu işaretlerle dükkanlarının komşuları olan Yahudilerin dükkanlarıyla karıştırılmaması amacını güttüklerini biliyordu. Hemen Haganah'a Arapların bir gösteriye hazırlandıklarını bildirdi. Gerçekten de Birleşmiş Milletler'deki oylamaya cevap vermek için Hacı Emin halkına güveniyordu. Filistin'deki bölünmenin yürürlüğe gireceği 15 Mayıs 1948 gününe kadar müftü sokağa konuşturmak niyetindeydi. Kudüs'ün Yahudi halkı için eğlentiyle geçen gecenin ardından sıra katı gerçekle karşılaşmaya gelecekti. Ertesi gün sabahtan bütün Arap mahallelerinde halk toplanmaya başladı. Bu tür gösterileri geleneksel olarak destekleyen söylentilerde de bu kez Yafa kapısında Yahudilerin iki Arap kadınının ırzına geçtikleri söyleniyordu. Körüklenip şeflerinin denetiminden kurtulmakta gecikmediler. Yeni kapıda imzasıyla Eskişehir'in gizli silah depolarını boşalttıran Emil Gori, kalabalığın sopalarını sallayarak ilerlediğini gördü. Benzin bidonları taşıyan çocuklar en önde gidiyordu. Gori hemen ileri atıldı. ''Nereye gidiyorsunuz?'' ''Yahudilerin evleriyle dükkanlarını ateşe vermeye.'' Gori ne yapacağını şaşırmıştı. Müftünün emirlerinin böyle taşkınlıkları hesaba katmadığını biliyordu. Çünkü Araplar misillemelere karşı kendilerini koruyacak durumda değillerdi. Nümayişçilerin yolunu kesmeye çalıştı. Bir an kalabalık durulur gibi oldu. Ama ıslıklar ve kadınların tiz çığlıkları göstericileri yeniden harekete geçirdi. Emil Gori'yi itip kakarak haykıran bir insan seli yeni kapıyı geçip yeni şehire doğru atıldı. Haberi alan Hagana bir mücadele birliği harekete geçirmişti. Oylama gecesi adamlarını toplamak için Kudüs sokaklarına arşınlayan genç Yahudi subayı Zvi Sinai, şehrin Arap kesimini Yahudi kesimine bağlayan ana yollardan Prenses Mary Caddesi'ne devriye gezme emrini aldı. Caddenin ilerisinde kaldırımda bekleyen bir grup makineli tüfekli İngiliz polisi gördü. Kendine yolda gezinen bir yaya süsü vererek onlara doğru ilerledi. Tam o sıra Bentley'leri yıkıp geçen seller gibi Yafa kapısını aşan Arap nümayişçilerini fark etti. Doğru şehrin Yahudi kesimine yönelen kalabalık yol boyu katılanlarla gitgide kabarıyordu. Tulumlu işçiler, siyah beyaz damalı kefiyeler giymiş köylüler, memurlar, ellerinde yazılarla yürüyen gençler, ceketli kravatlı tüccarlar, kadın çığlıklarıyla bir ağızdan tekrarlanan sözlerin kışkırttığı genel kargaşalık içinde birbirlerine karışıyorlardı. Bir nakliye şirketinde hademelik yapan 16 yaşındaki Arap genci Nadi Dayes, Barclays Bankası'nın pencerelerinden birinden bu görüntüyü seyredip allak bullak oldu. Hemen elindeki tepsiyle kahve fincanlarını bırakıp koştu, nümayişçilere katıldı. Demir çubuklardan, sopalardan ve tokmaklardan bir orman caddede yürüyen kalabalığın tepesini kaplamıştı. Yolda kalabalığa rastlayan Yahudi gazeteci Ashor Lazar arabasından çekilip çıkarıldı ve oracıkla parça parça edildi. Yine de Zvi Sinai nümayişçilerin ilerlemesini fazla telaşlanmadan izliyordu. İngiliz polislerinin neredeyse harekete geçip şehrin Yahudi kesimine girmelerini önleyeceğinden emindi. 24 saat önce birçok Kudüslü gibi o da aynı polislerin Yahudilerle kadeh tokuşturup dostluk ettiğini görmüştü. Ama Araplar 10 metre yakınına vardığında genç Yahudi subayı İngiliz'in onları durdurmak niyetlisi olmadıklarını dehşetle fark etti. Bir sınav akşamı öğrenci topluluklarının Piccadilly Circus'tan geçişini seyreden Bobby'lerin kayıtsızlığıyla kalabalığı şehrin Yahudi kesimine bırakacaklardı. Bunun üzerine Sinai tek başına harekete geçmeye karar verdi. Berettasını çıkardı ve başların biraz yukarısına birkaç kurşun salladı. Patlama sesiyle hareket halindeki sopa ve tokmak ormanı dondu kaldı. "Dikkat, silahları var!" diye bağırdı nümayişçilerden biri. İngiliz polislerin ardında duran Sinai ve bir grup Yahudi'yi gösterdi. Kalabalıkta bir dalgalanma oldu, sonra sıralar çözüldü ve kalabalık Yafa kapısına doğru çekilmeye başladı. Sinai bozgunu rahat bir soluk alarak seyrederken iki İngiliz polisin üzerine geldiğini gördü. "Ateş et!" diye bağırdığını duydu birinin. "Ama ayaklarına, canlı yakalamamız gerek." Sinai rastladığı ilk dükkana daldı ve avludan geçerek kaçmayı başardı. Önceki hareketsizliği izleyen bu insan avı bile İngiliz polisinin görevini nasıl bir partizanca tutum içinde yaptığını ortaya koyuyordu. Aşağı yukarı aynı anda Emil Gori, silahlı Arap milislerini Eskişehir'deki Yahudi misillemesiyle karşılaşılabilecek önemli binaları korutuyor ve kanunu pervasızca çiğneyebiliyordu. Ama birkaç saat sonra bu tutum acı sonuçlar verecekti. Polisin kayıtsızlığıyla yüreklenen Arap nümayişçiler yeniden toplandılar. Birden kalabalık Yafa kapısının altındaki aşağı yukarı tümü Yahudilere ait dükkanlarla dolu ve ticaret merkezi adını taşıyan mahalleye saptı. Halk yığınları bir çekirge sürüsü gibi dükkanların üzerine çöktü, rafları devirdi, vitrinleri kırdı döktü, yağmaladı, dehşete düşüp dört bir yana kaçışan esnafı yaraladı öldürdü. Her sokak köşesinde İngiliz polisi Kudüs'ün eski yarası olan bu bir mahallenin yağmalanmasını kayıtsızlıkla izliyordu. Birkaç polis memuru makinelileriyle kilitleri kırıp nümayişçilere yardım edecek kadar ileri gittiler. Hatta bir savaş arabasının bir mağazanın demir kepengini parçaladığı bile görüldü. Olay yerine koşan vali James Pollock, yüzbaşı Harrington'a adamlarının kayıtsızlığından yakındı. "Bu adamlara Arapların dostlarımız olduğu durup dinlenmeden tekrarlandı efendim," diye cevap verdi yüzbaşı. "Bugünden yarına Arapların tepesine binmelerini onlardan isteyemezsiniz." Yağmanın ardından yangın geldi. Kısa süre sonra yoğun dumanlar fışkırdı ve yakındaki Yahudi mahallelerine bir kül yağmuru yağdırdı. Çevrede oturan birkaç Arap büyük yüreklilik göstererek verilen zararı önlemeye çalıştılar. Kemancı dişçi Sami Ebu Suan, dairesinin altındaki dükkanda çıkan yangını söndürmeyi başardı. Sonra eline bir fırça ve bir boya kutusu alıp Yahudi dostlarına ait olan ve henüz kimsenin el sürmediği dükkanların kepenkleri üzerine dikkati çekmeden bir haç, bir de hilal yaptı. Ama bu tür çabalar hızla yayılan ateşe ancak birkaç damla su serpiyordu. Filistin'in kaderini çözümleyecek kararın üzerinden 48 saat geçmeden her türlü barış umudu ticaret merkezinin alevlerinde yanıp kül olmuştu bile. Kudüs kaynağındaki bölünmelere dönüyordu. Arapların şiddet hareketlerini cezasız bırakmamaya karar veren Yıldırma Hareketleri uzmanı Irgun örgütüne bağlı bir komando birliği Araplara ait Rex sinemasına dalıverdi. Her şeyi parçaladıktan sonra film bobinlerini salonun ortasına saçıp ateşe verdi. Koca tiyatro binası birkaç saniye içinde bir alev denizinde kayboldu. Kudüs göklerine yükselen en kara ve en yoğun duman bulutu şehrin tepesinde dalgalanıyordu. Birkaç sokak ötede bir Arap balkonundan sakin sakin bu büyük yangının resmini çekiyordu. Antoine Albina'nın çektiği resimler aile albümündeki yerini alacaktı. Bu amatör fotoğrafçı aslında gözleri önünde yanan sinemanın sahibiydi. Alevlerin kemirdiği cephesinde o hafta hemşerilerine sunduğu filmin adı hala okunabiliyordu. Ah ne zevk! Swissair'in 442 sayılı seferini yapacak uçak havalandı ve portakal bahçelerinin yeşil lekeleri üzerinden denize yöneldi. Suriyeli yüzbaşı Abdülaziz Kerin birkaç saat önce arasına karıştığı İsrail devletinin kuruluş vaadini kutlayan coşkun kalabalıkların doldurduğu Tel Aviv sokaklarını fark etti. Yüzbaşı kemerini çözdü, bir sigara yaktı, sonunda yola çıkmıştı. 7 saat sonra Paris'te olacak, oradan yolculuğun hedefi olan Prag'a giden bir başka uçağa atlayacaktı. Vatanının sahip olduğu olağanüstü bir imtiyaz genç Arap'ın bu DC-4 uçağında bulunmasını sağlıyordu. Dünyanın bu bölümündeki iki özel devletten biri olduğu için Suriye uluslararası piyasadan dilediği gibi silah alabilirdi. Bağımsızlığına kavuşalı beri yabancı silah fabrikalarının temsilcileri, kaçakçılar, silah tüccarları, Massachusetts Institute of Technology'nin eski öğrencisi ve Suriye'nin savunma bakanı Ahmet el-Şerabati'nin odasına ablukaya almışlardı. Bir Belçikalı tanesi 52 dolardan 50 bin makineli tüfek teklif ediyordu. Bir İspanyol 37 dolardan kelepir 20 bin tüfek. Bir İsviçreli 782 dolardan 88 milimetrelik havan mermileri. Kötü ün yapan bir İtalyan 34 bin dolardan Sherman tankları bile satmaya kalkmıştı. Ama teklif edilen tüfeklerin çoğu horozsuz, makineliler şarjörsüz, tanklar topsuz, uçaklar motorsuzdu. Bu savaş sonrası yıllarında resmi bir alım emriyle bloke edilmiş, banka hesabı gösterebilen herkes aslında savaş araç gereciyle dolup taşan dev bir hurdalık halindeki Avrupa'dan silah alabilirdi. Suriye Savunma Bakanı sonunda Avrupa'nın en büyük ve en ünlü silah fabrikalarından olan Çekoslovakya'nın Zbrojovka Brno fabrikasının tekliflerini kabul etmişti. Arap yüzbaşının yolculuğun amacı da siparişi doğrulayıp alınacak silahların Şam'a kadar gönderilmesini ayarlamaktı. Söz konusu 10 bin tüfek, 1000 makineli ve 200 mitralyözdü. İkinci Dünya Savaşı ölçülerine göre böyle bir silah deposu gülünç gelebilirdi. Ama Filistin Yahudiler için çok etkileyiciydi. Arap yüzbaşının elindeki alım emri Haganah'ın depolarında bulunan bütün silahların iki katıydı. Suriyelinin birkaç sıra gerisine vücuduna çok uzun gelen bir gömlek ve çok dar bir elbise giymiş olan kişi İbranice Davar gazetesini okuyordu. Bir diş fırçası, deri cildi bir kutsal kitap ve Göte'nin Faust'u ile birlikte bu gazete adamın yanına aldığı bütün eşyayı meydana getiriyordu. Ceket cebindeki Filistin pasaportu kimliğini George Alexander Uyberali olarak açıklıyor ve mesleğini kamu hizmetleri gören Solel Boneh adlı bir Yahudi kuruluşunda ticaret müdürü diye tanımlıyordu. Gerçekte doğru olan sadece adamın yaşı 31 ve kalın kaşların altına sakin bir kararlılıkla dolu iki gözün dikkati çektiği yuvarlakça yüzünü gösteren fotoğraftı. Aslında adamın adı Ehud Avriel'di. O gün gerçekten bir iş görüşmesini sonuçlandırmak için Avrupa'ya gidiyordu. Ama ne Solel Boneh'in ticaret müdürüydü ne de herhangi bir başka şirketin. Yapacağı iş de Suriyeli yüzbaşının yola çıkmasına sebep olan işin aynıydı. Ehud Avriel de 10 bin tüfek almaya gidiyordu. Ama onun tüfekleri Haganah'a gidecekti. Birkaç saat önce Filistin'in kuzeyinde Nahariye kibbutsundaki evinin önünde eski ve gri renkli bir Ford durmuştu. "Git yıkan ve üstünü değiştir," demişti sadece arabanın şoförü. "Seni Kudüs'e götürüyorum. Patron seninle görüşmek istiyor." Avriel hiçbir şaşkınlık göstermemişti. Bu Avusturyalı aydın 10 yıl süreyle kendisine en büyük zaferlerinden birkaçını borçlu olan Siyonizm davasına adamıştı hayatını. Viyana'dan, İstanbul'dan, Atina'dan ve sonunda Paris'ten Avriel Yahudi hareketinin en büyük serüvenlerinden birini, binlerce Avrupalı Yahudinin gizlice Filistin'e göçünü yönetmişti. Savaşın ortasında binlerce Yahudi çocuğunu ölüm kamplarından kurtarmak için ajanlarını Hitler Almanyası'na sokmayı başarmıştı. Bütün Avrupa ülkelerinden 100 bini aşkın Yahudi, Nazi cehenneminden kaçıp kutsal toprakların kıyılarına varmalarını şahsen Ehud Avriel'e ve örgütüne borçluydu. Şimdi Filistin'e döneli 2 ay olmadan Avriel yeniden ailesini ve kibbutsunu bırakıp yola koyuluyordu. 3 saat sonra Kudüs'teki Yahudi Ajansı binasının 2. katında duvarları kitapla kaplı bir odaya giriyordu. Dosyalar ve çeşitli belgelerle kaplı bir masanın ardında David Ben Gurion ziyaretçisini bekliyordu. Avriel'in karşısındaki ne pek az gördüğü ciddi bir sesle Yahudilerin lideri kendisine Filistin'deki Yahudi halkının yaşamasının üzerine alacağı göreve bağlı bulunduğunu açıkladı. Beni iyi dinle dedi. 6 ayı bulmadan savaş patlayacak. Araplar hazırlanıyorlar. Gelecek 15 Mayıs günü son İngiliz askeri de gider gitmez 5 düzenli ordu topraklarımıza girecek. Ama bu işgalden önce burada bir Arap ayaklanması baş gösterecek. Yanında 1936 ayaklanması çocuk oyuncağı kalacak. Ardından Ben Gurion tecrübesini silah alımında kullanması için kendisini Avrupa'ya yolladığını Avriel'e açıkladı. Taktiğimizi kesin olarak değiştirmek zorundayız diye devam etti. Bir traktörün içine 4 tüfek gizleyip bunun Hayfa limanına varmasını bekleyecek zamanımız yok. Çabuk ve kesin bir şekilde harekete geçmemiz gerekiyor. Cenevre'deki Union des Banques Suisse kasalarında kullanabileceğim 1 milyon dolar var. Sonra cebinden üzerinde makineyle yazılı 6 satır bulunan özenle katlanmış kağıdı çıkardı ve ekledi. İşte ihtiyaçlarımızın listesi. Avriel okudu. 10.000 tüfek, 1.000.000 mermi, 1.000 makineli, 1.500 mitralyöz. Başını kaldırdığında Ben Gurion ona ikinci bir kağıt verdi. Bu da bir mektuptu. Paris'te bize bunları sağlayabileceğini söyleyen Klinger adlı bir Yahudi iş adamı var dedi Ben Gurion. Hemen gidip kendisini görmen gerekiyor. Sonra Yahudi lider koltuğundan kalktı ve çalışma masasının çevresini dolandı. Elini Avriel'in omuzuna koydu ve dokunaklı bir sesle onu yüreklendirdi. Ehud, bize bu 10.000 tüfeği getirmen gerekiyor. Swissair uçağı hedefine doğru uçarken Tel Aviv'in denize bakan pembe bir binasında 3 adam toplanıyordu. Hayargon sokağının 44 numarasındaki kırmızı ev diye anılan bu ne olduğu belirsiz bina, Haganah'ın gizli genel karargahıydı. 3 adam, 3 askeri şef bir gün Ehud Avriel'in almak üzere yola çıktığı silahların kullanılmasından sorumlu olacaklardı. Ben Gurion'un eski bir arkadaşı gizli Yahudi ordusunun temel direklerinden Jacob Dor Haganah'ın başkomutanıydı. 32 yaşındaki arkeolog Yigal Yadin plan ve harekat bölümü şefiydi. 6 ay önce David Ben Gurion onu eski Arap yazılarını incelerken çekip almış ve çağdaş Arapların niyetlerini önceden sezme görevini vermişti. Üçüncü kişi Michel Chasham, Haganah'ın ilk silah yapım atölyesini kuran kişiydi. Marangoz, elektrikçi ve tesisatçı yeteneklerini Weizmann Enstitüsü bilginlerinin kuramsal bilgileriyle birleştirerek 1938 yılında suda ateşlenebilecek bir patlayıcının bulunmasına yardım etmişti. O aralık sabahı 3 adamı bir araya getiren görünürde önemsiz bir nedendi. Kıyı şehri Natanya'yı Kudüs'e bağlayan Yahudi otobüsü bir pusuya düşmüş, yolcularından 5'i ölmüştü. Ama Haganah şefinin gözünde bu tuzak beklenilmesi gereken savaş türünü önceden haber veriyordu. Savaş diye açıkladı ciddi bir sesle. Filistin yollarında kazanılacak ya da kaybedilecek. Yaşamımız ulaşım hatlarımızla ilgili olacak. Michel Chasham'a döndü. Haganah size ulaşımınızın güvenliğini sağlama görevini veriyor. Yigael Yadin'in odasının duvarlarında sorunun önemini ortaya koyan bir belge vardı. 1945 yılında İngiliz ordusunun 512. bölüğüne bağlı harita uzmanlarınca düzenlenen 100 binde bir ölçekli olan 16 dörtgene ayrılmış bir Filistin haritasıydı söz konusu olan. Lübnan sınırından kuzeye, Negev'in derinliklerine, Akdeniz'den de batıya, Ölü Deniz'e kadar kırmızı başlı bir sürü iğne. Chasham'ın bundan böyle tecrit edilmelerini önlemek zorunda bulunduğu Yahudi topluluklarını gösteriyordu. Her iğnenin altında 6 aydan beri Yadin tarafından hazırlanan bir plan uyarınca çeşitli topluluklara verilen görevleri özetleyen İbranice bir yazı bulunuyordu. Dalet planı ya da D planı diye bilinen bu plan, İngilizleri Filistin'den ayrılmaları ve Yahudi devletinin resmen kuruluşuyla savaşın patlayacağı varsayımından yola çıkıyordu. Haganah'ın stratejisi bu plana göre düzenlenmişti. Birleşmiş Milletler kararı Kudüs'e uluslararası bir nitelik verdiği halde savaşın kısa sürede şehre de sıçrayacağını öngörüyordu. İngiliz birliklerin ayrılmasından sonra kısa sürecek bir boşluk döneminin olacağı hesaba katılıyor. Bu dönemde her Yahudi topluluğun düzenli bir ordu harekete geçene kadar kendini savunmasını sağlaması isteniyordu. Ama bu ilk hedefin gerçekleşmesi Haganah'ın o zamana kadar gerekli insan ve araç gereci yollamasıyla mümkündü. Bir iğneden ötekine harita üzerine dev bir örümcek ağı örerek üzerinde savaşın kaderinin ortaya çıkacağı yüzlerce kilometrelik yol gidiyordu. Bunların çoğunluğu tümüyle Arapların denetimindeki geniş alanlardan geçiyordu. Oralarda kilometreler boyunca en hafif eğim, en ufak tepe, en küçük dere yatağı, basit bir ev kümesi, ölümcül birer tuzak olabilirdi. Bütün bu yollar içinde hiçbir haritadaki 10 numaralı kareden geçen ve güneydoğuda kıvrıla kıvrıla ilerleyen yol kadar büyük tehlikelerle dolu değildi. 72 kilometre uzunluğunda denizden başlayarak 760 metre yüksekliğe tırmanan bu yol, Filistin'deki en büyük Yahudi topluluğuna, Kudüs'ün barındırdığı 100 bin erkek, kadın ve çocuğa giden yoldu. Sırasıyla kutsal kitapta adı geçen kervanların kullandığı, Haçlıların izlediği, Roma lejyonlarının denizden çıktıkları ve daha sonra kutsal topraklara giderken Selahaddin Eyyubi'nin askerlerinin ve Türklerin geçtikleri Kudüs yolu baştan sona acılı bir tarihin izlerini taşıyordu. Tel Aviv ve Yafa'nın dış mahallelerinden başlıyor, zengin portakal bahçeleri arasından kayarak Filistinlilerin altın balığından ötürü Beit Dagan adını alan güneşten beyazlaşmış bir eski evler kümesini meydana getirdiği ilk köye varıyordu. 10 kilometre kadar ötede oldukça geniş bir alana yayılan ve Orta Doğu'daki en büyük üslerden biri olan İngilizlerin Sarafand askeri üssünün önünden geçiyordu. Kısa bir süre sonra da doğuya doğru bir caminin incecik minaresi Arap topraklarına girdiklerini belirtiyordu. Hazreti Süleyman tarafından kurulan aslan yürekli Richard'ın ele geçirdiği ve Selahaddin Eyyubi'nin yakıp yıktığı, daha sonra Memlükler tarafından tekrar yapılan ve bir saldırı sonucu Napolyon'un eline geçen yol üzerindeki ilk önemli Arap şehri, Ramle, kaç kuşaktan beri kervan soyguncularıyla haydutlara yataklık etmişti. Hemen şehirden sonra kıraç bir tepenin ardında Mısır firavununun Süleyman'la evlenen kızına düğün armağanı olarak verdiği, kutsal kitapta da adı geçen Gezer şehri vardı. Yol daha sonra yine kutsal kitapta sözü edilen Dalila'nın doğduğu ve Samson'un çakallarının alev alan kuyruklarıyla Filistinlilerin ürünlerini yaktığı Sorek Vadisi'ni izliyordu. Sonra doğuya kıvrılıyor, zengin bağlar ve buğday tarlalarıyla kaplı bir ovayı aşıp Yeşu'nun emriyle güneşin üzerinde durduğu Ayalon Vadisi'ne giriyordu. Vadinin öteki yanında ve yolun iki kıyısında amaçlarıyla Filistin'i özetleyen iki bina bulunuyordu. Binalardan biri yolun 10 kilometrelik bir bölümünü denetleyen İngiliz polis karakoluydu. Roma ve Haçlılar döneminden kalmış yıkıntılarla kaplı bir tepenin yamaçlarına dikilen öteki, Latru'nun yedi acısı adını taşıyan bir Trappist manastırıydı. Dipnot, 1140'ta Fransa'da kurulan ve kendisine bağladığı din adamlarından çok sıkı disiplinli bir hayat yaşamalarını isteyen Hristiyan mezheplerinden biri.